Ayrım 23, sayfa 275. Mutlu Vadi son derece hareketliydi. Struan evinden kıyıya doğru inerken epey gurur duydu. Birçok binaya başlanmıştı. En büyükleri de soylu evle Brock ve oğullarına ait 3 katlı 2 fabrikaydı. Bu dev binalarda depolar, bürolar, oturulacak daireler vardı. Çin tüccarları kanton mahallesindekilere benzeyen bu tip binaları tercih ediyorlardı. Struan şimdilik merkezleri olan batı taraftaki büyük çadırlara doğru yürüdü. Çadırlar vadinin eteklerine kurulmuştu. Kilisenin inşaatına henüz başlanmamıştı. Ama Struan orada inceleme yapan adamları görebiliyordu. Çadıra girerek "Merhaba Rob" dedi. "Hoş geldin." Rob tıraş olmamış ve gözlerinin altında morluklar belirmişti. "Burada işler nasıl?"
"İyi ve kötü. Kraliçe caddesinden geçerken insanın üstüne bir sürü pis dilenci çullanıyor. Daha da kötüsü her gün Macao'dan sampanlarla 10.000 tuğla getiriyoruz. Bir gece içinde 2.000 tuğla birden kayboluyor. Sadece tuğla da değil, kereste, çimento, masalar, kağıt, her şeyi çalıyorlar. Bu gidişle masrafımız 2 misline çıkacak."
Sayılarla dolu bir liste uzattı.
"Sana bir hediye, evinin bedeli. Bu da şimdiye kadar olan masraf. Vargas'ın hesap ettiğinden 3 misli fazlaya çıktı."
"Neden o kadar fazla?"
"Evin 3 haftada yapılmasını istedin." Kaşlarını çattı. "Eğer mavi bulut Londra'ya erişemezse başımız iyice derde girecek yine."
"Gemi oraya erişecek."
"Keşke senin kadar emin olabilsem."
Rob ellerini ceplerine soktu.
"Dün gece Aberdeen'de ne oldu?"
Struan olanları anlattı. Fakat Vukvok, Kuemoy ve yaz dönümü gecesinden söz etmedi. Gemici ve vasilik kağıtlarını kardeşine verdi. Yaz dönümü gecesi kendisi Taipan'ken gelecekti. Bu da Taipan'ın tek başına karar vereceği bir sorundu. Rob ilgilenmişti. "Çocuklar nerede şimdi?"
"Dinlenen buluttalar. Onları Wolfgang'a emanet ettim. Adamlar da Çin bulutundalar. Yağmur bulutu yükle dolmak üzere. 4-5 gün sonra yelken açacak. Çocukları onunla yarın Vampoa'ya götüreceğim. Böylesi daha emin. Kantonda birçok iş yarım kaldı. Hemen geri dönmem gerek. Benimle gelmek ister misin?"
"Sera'nın vakti yaklaşmışken gelemem Dirk. Neden kolumu götürmüyorsun?"
"Burada yapacağı çok iş var."
"Sadece 4 ayın kaldı. Ona çay ve ipek gemicilik konularında öğretmen gereken çok şey var."
"Pekala.
Adamlar için planın nedir?"
"Önce Wolfgang'la Gordon onlara İngilizce öğretecek. 3 ay sonra onları yelkenlilere koyacağız. Bir gemiye birden fazla Çinli almayacağız. Onları kendi tarafımıza çekebilmek için neler yapmamız gerektiğini sen de düşünmelisin."
"Denerim." Rob çadırın kapısından baktı. "Tanrı bu mevsim bizden yanaysa Brock'u iyice geride bırakacağız demektir."
"Evet, fakat onunla Gord konusunda ne yapmalıyız?"
"Bence denizlere hak iddia ederek rıhtımlarımızı suyun içine kadar uzatmalıyız. Bunu bu yıl yapsak daha iyi olur."
"İyi fikir oğlum."
Kuday özür dilerim diyerek içeriye girdi. "Fakat hemen haber vermemi emretmiştiniz."
Rob başını salladı. "Gel Kuday, nasıl oldu?"
"Çok kolay oldu efendim. Dediğiniz gibi posta gemisi oradaydı. İstediğiniz yolcu listesini de aldım. Gemiyi Pokliu Shaw'da yakaladık. O 3 saat sonra limana girecek. Bağışlayın efendim ama posta gemisinin geleceğini nereden anladınız? O bir gün erken geldi."
"Rob, bu sadece bir tahmin Kuday," dedi. "Lütfen dışarıda bekle." Adam selam vererek çıktı. Rob ağabeyisine baktı.
"Daha gözcü koymak fikrini çok beğendim."
"Demek Callum bunu hatırladı." Struan oğluyla kardeşinin bu işi gizlice yapmalarından memnun kalmıştı. "Nasıl işaret veriyorsunuz?"
"Katiplerden ihtiyar Vargas'ın yeğeni Jesus de Vargas'a bu işi verdik. O her çeyrek saatte bir teleskopla gizlice dağın tepesine bakıyor. Callum da bayraklarla işaretleşmek için bir sistem buldu. Şimdi bir teknenin posta gemisi mi yoksa bizim, Brock'un ya da Cooper Tilbury'nin teknesi mi olduğunu hemen anlıyorum."
İki kardeş hemen Londra'daki piyasa fiyatlarına baktılar. Bazı baharatların fiyatı yükselmiş, pekmez düşmüştü. Çay kıtlığı olduğu için fiyatı da %50 yükselmişti. Yani Mavi Bulut İngiltere'ye her gemiden önce ulaştığı takdirde kazançları 240 bin sterlinden fazla olacaktı. Struan bu arada pamuklu fiyatlarının çıktığını da görmüştü. Rob Vargas'a bulabileceği her türlü pamuklu kumaş ve ipliği satın alması için emir verdi. Bundan başka Brock ve oğullarınınki dışında diğer gemilerde de ne kadar yer varsa hepsini kapatmalarını söyledi.
İki kardeş posta gemisi demirleyip haber etrafa yayıldığı zaman bütün tüccarların pamuklu ve baharat almak için kapılarına koşacaklarını ve gemi kiralamak isteyeceklerini biliyorlardı. Daha posta gemisi ufukta gözükmeden Struan deniz bulutunu baharat alması için Manila'ya yollamıştı. Haberleri 3 saat erken almakla bir anda 40 bin sterlin kâr etmişlerdi.
Rob neşeli neşeli, "Yazık, bütün müşterilerimizin siparişlerini ancak 2 günde karşılayabileceğiz," diye güldü.
"Öyle Rob, öyle." Ayağa kalkarak çadırın kapısında durdular ve posta gemisinin demir atışını seyretmeye başladılar. Mektuplarını almak için telaşlanan adamların yelkenlileri gemilerin etrafını sarmıştı. Struan elindeki yolcu listesine bir göz attı. "Aman tanrım, şuna bak," kağıdı uzattı. Rob yolcuların isimlerine göz gezdirirken Arşidük Zergeyev'in adını gördü.
"Bir Rus soylusunun Asya'da ne işi var?"
"O değil oğlum. Onun gelmesi de garip doğrusu ama sen listeyi bitir." Rob okumaya devam etti. Sonunda "Maureen Quance," dedi.
"Maureen Quance ve ailesi?" Sonra katıla katıla gülmeye başladı.
Struan söylendi. "Allah kahretsin, gülünecek şey değil bu. Hakemlik işi ne olacak?"
"Eyvah!"
Aristotle'ın karısı 6 yıl önce kocasının İngiltere'ye kaçtığını sanarak hiddetle Macao'dan bir gemiye binmiş ve Asya'dan ayrılmıştı. Fakat karısından çok korkan ressam kaçacak yerde Bayan Fodringel'in randevu evine gizlenmişti. Maureen gemiyle uzaklaştıktan 6 gün sonra ortaya çıkmıştı ancak.
"Rob şimdi bu işi duyarsa ortadan yok olur. Kantona kaçarsa mahvolduk demektir. Önce onu bulup baloya kadar kendisini saklamalıyız."
"Bilmiyorum, onu aramaya adamlar yolla. Aristotle'ı yağmur bulutuna götür. Bir bahaneyle yarışma saatine kadar onu gemide tut. Kudahi'yi de posta gemisine yolla. Maureen'e kendisiyle ailesinin konuklarımız olduğunu söylesin. Onu küçük teknelerden birine alsınlar. Belki yarına kadar oyalarız."
"Bunu asla yapamazsın. Kadın Aristotle'ın kokusunu alır."
"Bir denememiz gerek. Hakem olmaya hazır mısın?" Struan bir an düşündü. "Sera'nın portresini yaptıracağını söyle."
Rob koşarcasına çıktı. Struan saatine bir göz attı. Amiral gemisine gitmesine daha 1 saat vardı.
Gordon Chen'i çağırtarak nöbetçilik edecek 30 Çinli bulmasını söyledi.
"Gordon, evinizde de nöbetçi bulunması doğru olur Taipan," dedi. "Bunu yaparsanız içim daha rahat edecek."
"İyi fikir Gordon. Adam sayısını 35'e çıkar."
"Korkarım Taipan, Şan'a gelen Çinlilerin çoğu kötü insanlar. Çoğunu işledikleri suçlar yüzünden Kuang Tung'da arıyorlar. Oysa burada Hong Kong'da mandarinlerin eline geçmelerine imkan yok."
Entarisinin geniş kolundan sarılı bir parşömen çıkardı.
"Bu arada bu geceki balonuz için Dilenciler Kralı ile anlaştım."
Parşömeni masaya bıraktı.
"Bu onun makbuzu. Belki bunun için kompradordan paramı geri alabilirim."
"Makbuz bu? Ne için?"
3 gümüş. "Bu küçük araç bu gece konuklarınızdan hiçbirinin rahatsız edilmeyeceğini garanti ediyor. Sizin adınıza verilen 3 gümüş sayesinde dilenciler eviniz ve soylu ev civarına uğramayacaklar."
Struan bunu ödemem diye patladı. Macao'da bir dilenci kralı olması ve her Çin kentinde bundan bir tane bulunması bana hız gelir. Bu işe Hong Kong'da başlayacak değiliz.
Gordon Chen son derece sakin bir sesle cevap verdi. "Fakat kendisi buraya yerleşmiş ve örgütünü de kurmuş bile, ondan başka kim adamlara dilenme hakkı verebilir? Kim onlardan sorumlu olur? Bizler gibi zengin ve mevki sahibi kimseleri korumak için kime haraç ödeyebiliriz? Bunu tekrar düşünmenizi rica edeceğim Taipan. Emin olun bu iyi bir amaç uğruna harcanmış bir para. Hiç olmazsa bunu bir ay deneyin. İstenen fazla bir şey değil. O zaman bu adetin ne kadar akıllıca bir şey olduğunu göreceksiniz. Bu arada hırsızlara da dilenciler tarafından haber verileceği için malınız da korunmuş olacaktır. İnanın buna, bu gerekli bir şey."
Sonunda "Struan pekala," diye mırıldandı. "Bir ay, daha fazla olamaz." Makbuza imzasını atarken dilenci kralına daima aylık verileceğini de biliyordu. Böyle örf ve adetlere karşı gelmeye imkan yoktu. Ancak bütün Çinlileri Hong Kong'dan atmakla bunu sağlayabilirdi.
"Bunu yarın Chen Sheng'den alabilirsin."
"Teşekkür ederim.
O adama dilenciler kralı olma hakkını veren nedir?"
"Herhalde diğerleri ona güveniyorlar Taipan."
Gordon Chen o gün öğleden sonra dilenciler kralıyla konuşmaya karar vermişti. Böylece gelecek ay her şeyin planlandığı gibi olmasını sağlayacaktı. Sadece Struan'ın hesabını ayarladığı az haraca değil, Jin Kua'ya kantondan bir kral yollamasını söylemeyi hatırladığı için de seviniyordu. Bu adam kantondaki dilenciler kralının küçük kardeşiydi. Yani o bir profesyoneldi. Ve çok uğraşmadan en fazla haracı nasıl alacağını da iyi öğrenmişti. Tabii bu adam Hong Kong'taki Hung Mun örgütüne bir görevli olarak alınmıştı. Gordon kendi kendine çok iyi bir plan dedi. Dilencilerden alınacak olan haraç Tong için devamlı ve değerli bir gelir olacak. Sonra babasının beklediği soruyu sorduğunu duydu. Triyadlar diye bir dernekten söz edildiğini duydun mu Gordon?
Gordon sakin sakin, o emri okudum tabii diye cevap verdi. Neden sordunuz?
Onlar hakkında bir şey biliyor musun?
Evet Taipan, tarihte gizli derneklerin daima yabancılara karşı direnmeye geçtiklerini duymuştum. Onların birçok adı var.
Kulaklarını aç ve eğer duyarsan onların yaptıklarını bana gizlice haber ver. Ha, başka bir şey daha var. Filom için 20 Çinli yetiştireceğim. Onlar kaptan olacaklar. Bay Maus'la beraber çalışıp onlara İngilizce öğreteceksin. Sonra 10 kişi de gemi yapımcısı olmak için İngiltere'ye gidecek.
Gordon gülümsedi. Evet efendim, 30 adam. 30 yeni triad demekti.
Evet, triad adı Hung Mun'dan daha hoş geliyordu kulağa. Böyle 20 adam soylu evin gemilerinde stratejik yerlere yerleştirilince örgütün gücü büsbütün artacaktı. Gordon hayatından çok memnundu. Bütün triad hizmetkarlar onun emrindeydi. Barbarlar Asya'ya gelince hepsinin evlerine dikkatle seçilmiş triad üyeleri konulmuştu tabii. Gordon daha sonra gemi hamallarına bir sendika kuracaktı. Bu sendikadakilerin hepsi de triad olacaklardı. Evet, Hong Kong'da mandarinlerin korkusu olmadan Çin'in en güçlü örgütü haline geleceklerdi. Qing sülalesini ortadan kaldırıp tahta gerçek sahipleri olan Ming'leri geçireceklerdi.
Ne zaman işe başlayacağım?
Yarın.
Mükemmel, bu işle ilgileneceğimden emin olabilirsiniz. Başıyla selam verdi. Belki uygun bulduğunuz bir gün Lady Chung'a saygılarımı sunmama izin verirsiniz. Kendilerini de çocuklarını da uzun süredir görmedim.
Tabii Gordon, yarın öğle üzere gel. Hem neden haftalık derslere tekrar başlamıyorsunuz? Bu onun için iyi olur sanırım.
Bu bana zevk verecektir. Çocuklarla konuşmak da öyle.
Gordon kolunun içinden sarılmış iki parşömen daha çıkardı.
Özel anlaşmamızın geçen ayki hesaplarını getirdim. Hesaplara bakmak ister misiniz?
Evet. Gordon sarılı kağıtları açtı. Biri Çince, diğeri İngilizce yazılmıştı.
Ana sermayemizden 10 bin dolara karşılık 6 bin 58 dolar 42 sent kar ettiğimizi bildirmekle memnunluk duyarım Taipan.
Strong'un gözleri büyüdü. Bir aylık ticaret için bu çok büyük bir kar.
Ben de bununla biraz gururlanıyorum. Toprak yatırımlarımız da fevkalade tabii. Bunlardan büyük kazanç elde edeceğimiz anlaşılıyor.
Fakat sen hiç toprak satın almadın.
Sizin arazi satışında almadım. Fakat Taiping Shan mahallesinde arsa almaktayım. Bunları geçen hafta toprak bürosu kabul etti. Aberdeen ve Deepwater Bay'de büyük topraklarımız var.
Fakat bunlar henüz satışa çıkarılmadı.
Bunlar sahipli topraklar Taipan, eski haklar. Ben bulduğum tapuları satın aldım. Daha doğrusu şimdiye dek ancak bu kadarını bulabildim.
Ama onların hükmü yok oğlum. Toprakların hepsi İngiltere'ye ait.
Evet, fakat köydekilerin hakkını vermek için bir şeyler yapılacak tabii. Köy yıllardır burada. Krallıksa çok cömerttir. Bay Kalım Excellence'ın gerçek tapulara, yani köy ihtiyarlarının onayladıkları tapulara itiraz etmeyeceğini söyledi.
Strong kendi kendine acaba bu tapulu arazinin ne kadar aslında köylülere ait dedi. Aslında hiçbirinin de onların olmadığını sanıyorum. Sonra sordu. Bizim bütün tapular ihtiyarlar heyeti tarafından onaylanmış mı?
Tabii Taipan, çok dikkatle yapıldı bu. Yoksa tapuların değeri olmazdı değil mi?
Gordon gülümsedi.
Bizim topraklarımız başkalarının üstünde görülüyor. Yani biz açık açık bu toprakların sahibi olarak ortada yokuz.
Gordon, iş hayatında büyük bir geleceğin olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir dikkatle hesapları kontrole devam etti. Şu nedir? 2978 dolar.
Taiping Shan'daki mülkümüzün geliri.
Bir hata yapmış olacaksın. Bu tarihlere göre bu hesap 2 aylık kirayı içine alıyor. Oysa sen 1 aydır o topraklara sahipsin.
Taipan, Çinliler Taiping Shan'daki arazilerimize yerleşmeye başlayınca onlardan aylık almaya karar verdim. Toprakları 1 ay sonra ele geçirmiş olmamız onları ilgilendirmez, öyle değil mi?
Hayır, sadece bu sahtekarlıktır.
Oh yok efendim, duruma göre hiç de öyle değil. Yeni gelen kiracılar en iyi toprakları istediler tabii. Biz de onlardan bir kapora aldık. Yani iyi niyetle daha toprağı kiralamadan orayı kullanmalarına izin verdik. Bu miktar aslında yaptığımız hizmetin karşılığı. Adam kira ödediği için memnun. Çünkü herkesin kira ödemesi gerekir. Ben bu hizmeti görebilmek için bir hayli riske girdim. Eğer o toprakları almayı başarıp kendilerine uzun süre için kiralamasaydım, bu iyiliği etmeseydim, onlar tefecilerin, hırsızların, haydutların eline düşeceklerdi.
Struan homurdandı. Paranın kalanıyla da ne yapmayı düşünüyorsun?
Eğer biraz sabırlı olursanız bunu gelecek aya bırakmak istiyorum. Benim için ayarlamak lütfunda bulunduğunuz krediye güvenerek büyük bir dikkatle para çekeceğim. Fakat büyük bir dikkatle.
Struan kağıdı sararak ona uzattı.
Hayır Taypan, o sizin kopyanız.
Pekala.
Struan bir an düşündükten sonra fikrini ihtiyatla açıkladı.
Çinlilerin büyük faizlerle borç para almaya alışık olduklarını duydum. Bizim yatırımlarımızdan birinin böyle bir yolda kullanılmayacağını umarım. Gözlerini Gordon'a dikmişti. Uzun bir sessizlik oldu. Tefecilik kötü bir iş.
Borç para vermek çok önemli bir şeydir.
Ama uygun faizli olursa.
Gordon örgüsünün ucuyla oynuyordu. Her zamanki faizin %1 eksiği uygun mu?
%2.
%1,5 çok uygun olur.
Evet, çok uygun. Sen akıllı bir iş adamısın Gordon. Belki gelecek yıl kredi miktarını arttırırım.
Bu kararınıza uyarak çok iyi kazanç getirmeye çalışacağım.
Struan, bundan eminim Gordon diye mırıldandı.
18. kısım. Longstaff kapıyı arkasını dönmüş ana kabin lumbozundan posta gemisine bakıyordu. Struan 4 kişilik sofra hazırlanmış olduğunu fark etti. Çalışma masasındaysa bir sürü resmi evrak vardı. Merhaba Will.
Merhaba Dirk.
Longstaff dönerek elini uzattı. Struan onun aylardan beri ilk kez daha canlı gözüktüğünü fark etti.
Ne garip şey değil mi?
Struan onun Rus'u kastettiğini tahmin etti ama yine de sordu.
Ne?
Longstaff'a bunu kendisine anlatma zevkini vermek istiyordu. Ayrıca Longstaff'ın fikrini de anlamak niyetindeydi. Çünkü adam Asya'da bir işe yaramamakla birlikte Avrupa siyaseti konusunda çok bilgiliydi.
Struan Aristotle meselesini hallederek Rob'un onu gemiye götürdüğünü gördükten sonra Rus'un gelme nedenini düşünmeye başlamıştı. Nedense o adamın gelmesi kendisini çok endişelendirmişti. Fakat bunun nedenini bilemiyordu.
Henüz duymamışsındır ama bizim davetsiz bir misafirimiz var.
Ya, kim?
Bir arşidük, Rus arşidükü Alexey Sergeyev. Kendisi posta gemisiyle geldi.
Struan bu sözlerden çok etkilenmiş gibi bir tavır takındı.
Fakat neden Asya'da? Burada bize şeref veriyorlar.
Ya, neden?
Longstaff memnun memnun ellerini ovuşturdu.
O öğle yemeğinde bize katılacak. Clive da kendisine eşlik ediyor.
Clive Montsey, Longstaff'ın yardımcısıydı. Longstaff gibi o da Dışişleri Bakanlığı tarafından atanmıştı. İşleri dolayısıyla Montsey, Longstaff'ın merkezi olan Macau'dan pek ayrılamazdı.
Longstaff, bazı ilginç haberler de var deyince Struan'ın ilgisi arttı. Adamın uzattığı şeriyi aldı. Orta Doğu'daki kriz sona erdi. Tanrı'ya şükürler olsun. Fransızlar anlaşmaya razı olmuşlar. Artık savaş tehlikesi de kalmadı. Osmanlı padişahı da durumdan memnun olarak bizlerle bir ticaret anlaşması imzaladı. Bütün Osmanlı imparatorluğunu İngiliz ticaretine açıyor.
Struan bağırdı. Şimdiye kadar duyduğum haberlerin en harikası bu.
Longstaff, buna memnun olacağını biliyordum dedi.
Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan Çanakkale Boğazı Akdeniz'e açılan bir kapıydı. Bu yüzden de İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya gibi büyük devletler arasında sık sık anlaşmazlıklar çıkıyordu. Bir savaş nedeniydi bu boğaz. Şimdi Struan'la Rob'un servetleri bu yüzden daha da artacaktı. Böylece yeni ipek ve çay pazarları açılacaktı. Struan haberi önce Longstaff'ın almasına şaşmıştı. Genellikle Struan'ın parlamentodaki adamları böyle önemli haberleri önceden kendisine bildirirlerdi.
Fransa numaraya kalkmazsa uzun süre barış olacak demektir.
Veya Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ya da Prusya, Rusya.
Evet, bu da Sergeyev'i hatırlattı bana. Bu kadar önemli bir Rus neden böyle bir zamanda Asya'ya geldi? Hem neden bize resmi ya da gayri resmi bir haber gönderilmedi? Sonuçta Afrika'nın doğusunda kalan bütün su yollarını biz kontrol ediyoruz.
Longstaff belki o Rus Alaska'sını dolaşmaya çıkmıştı diye mırıldandı. Ümit burnunu dolaşıp buraya kadar geldi. Zaten kendisinin böyle söyleyeceğine dair iddiaya girebilirim.
Rahat koltuğuna oturup ayaklarını masaya dayadı.
Sergeyev, St. Petersburg'da önemli bir isim. Ben çocukluğumun 5 yılını orada geçirdim. Babam Çar'ın sarayına gönderilmiş bir diplomattı. Çarların hepsi de despottur. Şimdi başta olan birinci Nikola da tipik bir Çar.
Struan bunca yıl ahbaplıkları sırasında Longstaff'ın Rusya'dan söz etmemiş olmasına şaştı. Zergeyev hangi bakımdan önemli?
Büyük toprakları var, Çar'ın da akrabası. Onların yüzlerce köyleri, on binlerce köleleri olmalı. Aklımda öyle kalmış. Babamın, Prens Zergeyev'in Çar'ın çok yakını ve Rusya'daki en güçlü adamlardan biri olduğunu söylediğini duymuştum. Herhalde aynı aile olacak. Onlardan birine böyle bir yerde rastlamak garip değil mi?
Yani Rusya'nın Asya'ya karışmaya kalkacağını mı düşünüyorsun?
Sadece bu adamın gelişinin bir rastlantı olamayacağını söylüyorum. Artık Orta Doğu'da durum düzeldi. Çanakkale sorunu halledildi ve şimdi bunun üstüne ortaya bir arşidük çıkıyor.
Bunların bir ilgisi olduğunu mu sanıyorsun?
Longstaff hafifçe güldü. Orta Doğu Anlaşması Rusların batıya doğru inmelerini engelliyor. Ama o oturup bekleyebilecek güçtedir. Fransa savaşa girmeyi istiyor. Prusya da öyle. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun şeytani Metternich'i Belçikalılara yardım ettikleri için Fransa ve İngiltere'ye garez. Ayrıca İspanya tahtı yüzünden İngiltere ile Fransa arasında büyük tatsızlık çıkacak. İspanya kraliçesi henüz 12 yaşında, yakında kendisini evlendirecekler. Louis Philippe onu kendi seçtiği kimseyle evlendirmek istiyor. Fakat biz İspanya ve Fransa tahtlarının birleşmesine razı olamayız. Prusya Avrupa'daki topraklarını genişletmek merakında. Oysa Fransa bunun kendisine verilmiş kutsal bir hak olduğuna inanıyor.
Longstaff gülümsedi.
Onun için Rusya rahatça bekleyebilir. Rusların siyaseti daima kandırıp ele geçirmedir. Onlar bir ülkenin başkanını rüşvetle kandırırlar. Rusya batıdan bir tehlike olmadığına karar verince gözlerini doğuya çevirecektir. Doğuda bu büyük güçle Pasifik arasında kendisini engelleyecek bir şey yok.
Sadece Çin var.
Sen ve ben Çin'in güçsüz olduğunu biliyoruz. Bu da bizim lehimize değil. Çin zayıf olduğu için güçlü Rusya onu yönetimine alabilir belki.
Struan hayır dedi. O zaman Rusya bizi rahatça boğar. Hindistan'ı da öyle. İki adam da kendi düşüncelerine dalarak sustular. Struan sordu. Fakat neden buraya o kadar önemli bir adamı yolluyorlar?
Bizi tartmak için. Bunun cevabı tarihte gayet açık olarak gözükür. Rusya daimi huzursuzluk tohumları eker. Kendi sınırlarının nerelere uzanacağını saptayana kadar da bunu yapacaktır. Osmanlı İmparatorluğu ile sınırı var. Osmanlı İmparatorluğu'nda karışıklıklar oluyor. Hindistan'da sınırı var. Orada tatsızlıklar çıkıyor. Çin'de sınırı var. Burada da tatsızlık çıkması gerekiyor. Zergeyev buradaki başarımızın iç yüzünü anlamaya geldi. Çin'i ne kadar zayıf sanırlarsa sınırlarını doğuya doğru genişletmek için o kadar acele edeceklerdir. Onun için adamı kandırmamız ve Çin'in çok güçlü olduğunu sanmasını sağlamamız gerek. Onu bu gece baloya davet edebilir miyiz?
Tabii.
Bu arada Çin'in majestelerinin özel etkisinde olduğunu ve majesteleri hükümetinin buraya karışılmasına izin vermeyeceğini iyice belirtmeliyiz.
Struan'ın kafası hızla çalışıyordu. İngiltere Asya ile ne kadar ilgilenirse bu ana planına o ölçüde yardım edecekti. Böylece Çin dünyanın büyük güçleri arasına girebilecekti. Kapıya vuruldu ve Clive Monsey eşikte belirdi. 40 yaşlarında, saçları dökükçe kocaman burunlu, sakin ve ciddi halli bir adamdı.
Monsey, Excellence dedi. Altes Arşidük Alexei Zergeyev'i takdim etmeme izin verir misiniz?
Longstaff ve Struan ayağa kalktılar. Longstaff Arşidük'e doğru giderek kusursuz bir Rusçayla
''Sizinle tanıştığım için onur duyuyorum Prens Hazretleri'' dedi. ''Lütfen buyurun oturun. Yolculuğunuzun iyi geçtiğini umarım.''
''Fevkalade geçti Excellence.''
Zergeyev hiç şaşırmadan bu cevabı verdikten sonra Longstaff'ın elini sıktı ve hafifçe başını eğdi.
''Size buraya geldiğimi bildirmek nezaketini gösteremedim. Fakat buna rağmen beni yemeğe davet etmekle büyük bir lütufta bulundunuz.''
Bu bizim için olağanüstü bir fırsat Altes.
Sizin Rusya'daki değerli dostum Sir Robert'ın oğlu olduğunuzu umuyordum. Bu çok güzel bir rastlantı doğrusu.
Longstaff ciddi ciddi cevap verdi.
Evet öyle. Saygıdeğer babanız Prens Hazretleri nasıllar?
Sağlığının iyi olduğunu söylemekle memnunluk duyuyorum. Ya sizinki?
Babam birkaç yıl önce öldü.
Oh çok üzüldüm. Ya anneniz Lady Longstaff?
Onun sağlığının iyi olduğunu söylemekle memnunluk duyarım.
Struan Rus'u incelemekteydi. Zergeyev uzun boylu, geniş omuzlu, dar kalçalı bir adamdı. Son derece şık kılığının çok pahalı olduğu belliydi. Çıkık elmacık kemikleri ve hafifçe çekik mavi gözleri yüzüne değişik bir hava veriyordu. Önü açık kuyruklu ceketinin altından görülen kısa kılıç yerini tam bulmuş gibi duruyordu. Arşidük'ün boynundaki bembeyaz kravatın hemen altında ince kırmızı kurdeleye takılmış küçük bir nişan vardı. Struan kavga etmeye kalkışılacak bir erkek değil diye düşündü. Kılıçta onun bir şeytan olduğuna iddiaya girebilirim. Hele şerefine ilişilirse bir canavar kesilebilir.
Longstaff İngilizce konuştu.
Bay Dirk Struan'ı takdim etmeme izin verir misiniz?
Arşidük elini uzatıp gülümseyerek çok hafif aksanlı İngilizcesiyle
''Ah Bay Struan'' dedi, ''bu onur bana ait.''
Struan el sıkışırken Arşidük'ün parmaklarının kıskaç gibi olduğunu hissetti. Birdenbire diplomatlığı ve nezaketi mahsus bir yana bırakarak
''Altes, anladığım kadarıyla siz hakkımda pek çok şey biliyorsunuz'' dedi. ''Ama ben sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum.''
Zergeyev güldü.
''Soylu evin Taypalı'nın St. Petersburg'a kadar erişen bir ünü var. Sizinle tanışma şerefine erişeceğimi ummuştum.'' ''Eğer sizi ilgilendirirse sizinle konuşup kendimden söz etmeyi de isterim.''
Longstaff'a gülümsedi.
''Bana çok iyi davranıyorsunuz Ekselans. Majestelerimiz Çar Hazretlerine İngiltere Kraliçesinin temsilcisinin son derece nazik olduğunu bildireceğim. Artık sizinle tanışma zevkine eriştiğim için ayrılabilirim. Siz de devlet işleriyle meşgul olursunuz.''
Longstaff özellikle yetiştirildiği ve iyi bildiği siyaset adamı rolüne pek ısınmıştı.
''Yok Altes, rica ederim. Sizi öğle yemeğine bekliyorduk. Yoksa çok üzülürüz. Göreceğiniz gibi bu samimi bir yemek.'' ''Teşekkür ederim. Bunu bir şeref sayarım.''
Kapı açılarak bir kamarot elinde bir tepsiyle içeri girdi. Tepside buz kovasında şampanya ve kadehler vardı. Kadehlere şampanya koyduktan sonra tepsiyi Zergeyev'e tuttu. Sonra Longstaff, Struan ve Monsi'ye şampanya verdi.
Longstaff, ülkenize sağ salim dönmenizin şerefine dedi.
''Nefis bir şampanya bu, Ekselans.''
''Oturmanızı rica edeceğim. Yemek protokola uygun ve kusursuz bir şekilde geçti.''
Zergeyev Longstaff'ın sağında, Struan solunda oturuyordu. Kamarotlar istiridye, füme salamlar, Yorkshire jambonu, yeni kesilmiş sığırdan yapılmış yahni, kuzu budu rostosu, haşlanmış patates ve lahana turşusu getirdiler. Longstaff gülümsedi.
''Havyarımız olmadığı için özür dilerim Altes.''
''Gemim gelir gelmez size havyar yollamak beni memnun edecek Ekselans. Sundra boğazında bir fırtınaya tutulduk. Teknede bir delik açıldı. Sizin Singapur limanına sığındık. Posta gemisi de aynı günde yola çıkıyordu. Onun için buraya bir yer ayırttım.''
Longstaff böylece bize haber vermekten de kurtuldun diye düşündü. Sundra boğazından geçtiğine göre ümit burnunu dönüp gelmiş demek. Peki bu adamın niyeti nedir?
Zergeyev'in ''Singapur'un ikliminin yılın bu mevsiminde çok bozuk olduğunu duydum Bay Struan'' dediğini duydu.
Struan başını salladı. ''Evet, bu Asya'ya ilk yolculuğunuz mu Altes?''
''Evet.
Belki burada kaldığınız sürece eğlenmenizi sağlayabiliriz. Bu gece bir balo veriyorum. Eğer gelirseniz şeref verirsiniz. Böylece herkesle tanışma imkanını elde edersiniz.''
''Çok naziksiniz.''
''Burada ne kadar kalmak niyetindesiniz?''
''Gemim gelene kadar. Ben Alaska'daki topraklarımıza resmi olmayan bir ziyaret yapmak için yola çıktım.''
''Gemi ağır mı yara aldı?''
''Bunu bilemiyorum Bay Struan. Böyle şeylerde tecrübem yok. Gemim tamir olur olmaz buraya gelecek.''
Struan aslında Zergeyev'in gemicilikten çok iyi anladığını sezmişti. Geminin kazaya uğraması bahanesi adamın istediği süre orada kalmasını sağlayacaktı tabii. ''O halde kalacak yere ihtiyacınız var.'' ''Burada kalan gemilerimizden birinde size bir daire verebiliriz. Bu lüks olmamakla birlikte sizi rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız.''
''Son derece naziksiniz. Yalnız yanımda 4 adamım var. Fakat onlar her yerde kalabilirler.''
''Kendilerine uygun yer buluruz.'' Struan kadehini dolduran kamarota teşekkür ederek Rus'a sordu.
''Geminiz 4 direkli bir tekne mi?''
''3.''
''Ben de 3 direkleri tercih ederim. Fırtınalı denizde yönetimi daha kolaydır.'' ''Baba Fingo ve Kontra Baba Fingo yelkenleriniz var mı?''
''Gemimde isimleri neyse yeterince yelken var Bay Struan.'' Struan adamın bir an durakladığını sezerek onun iyi bir denizci olduğunu anlamıştı. Fakat Rus bunu neden gizlemek istiyordu?
''Zergeyev duyduğuma göre Orta Doğu krizi halledilmiş.'' diye mırıldandı.
Longstaff cevap verdi.
''Evet, haber posta gemisiyle geldi. Çanakkale'nin İngiltere için önemi belli. Barışı korumak hepimizin de lehinedir.''
''Fransa ve Prusya'nın böyle düşünmemesine üzülüyorum. Habsburglar da öyle. İngiltere ve Rusya eskiden beri müttefiktir ve çıkarları da birdir. Gelecekte birlikte çalışacağımızı düşünmek hoş bir şey.''
Longstaff yardımcısı Monsi'nin yemek boyunca ağzını açmamasına şaşmıştı.
Struan'ın nezaketi bir yana bırakarak söylediği sözlerden de endişelenmişti ayrıca. Zergiev,
ne dersiniz Bay Struan diye sordu. Çin'le savaşıyormuşsunuz. Çünkü dinsizler sizin ticaretinize karışmak cüretini göstermişler. Doğru mu bu?
Kısmen doğru. Tabii savaş kararını veren ben değilim.
Tabii siz çok büyük bir ticaret şirketini en iyi şekilde yönetiyorsunuz. Bütün ticareti yönetme hakkı sadece sizin elinizdeymiş. Bir tek adamın yönetimi. Bu bir şirket içinde, bir donanma ve bir ulus içinde doğrudur.
Struan şakayla işi geçiştirdi. Evet, başarılı olduğunuz takdirde öyledir. Longstaff sakin sakin,
çok ilginç tartışmalar yapacağımız anlaşılıyor dedi. Çay emreder misiniz Altes?
Yemekten sonra çay ve yaprak sigaraları içtiler. Sonunda Monsey Arşidük'ü yine posta gemisine götürdü. Longstaff da kamarotları sağdı. Struan'a bakarak,
bir firkateynimiz rastlantıymış gibi hemen Singapur'a uğramalı Dirk dedi.
Ben de aynı şeyi düşündüm Will. Bu adamın denizci olduğundan eminim.
Evet, doğru düşünmüşsün Dirk. Hem çok da akıllı bir adam. Böyle bir kimse resmi belgelere de çok dikkat eder.
Evet, ben de aynı şeyi düşündüm.
St. Petersburg'da kalmak hoşuma gitmişti. Yalnız okulda geçirdiğim uzun saatlerden sıkılırdım. Rusça okuma ve yazmasını öğrenmem gerekiyordu. Fransızca da tabii. Rusça çok zor bir dildir.
Struan ayağa kalktı. Ben de gideyim. Ekilmesi gereken birkaç huzursuzluk tohumu da bende var. Kamarot masayı toplarken Longstaff dalgın dalgın fincanının dibindeki çaylara baktı. Sonra ayağa kalkarak esnedi.
Beni rahatsız etmesinler.
Sessiz kamerada kafası gayet iyi çalışıyordu şimdi. Kendi kendine Zergiev'in buraya gelmesine çok memnun oldum dedi. Artık hayatın biraz tadını çıkarabiliriz. Diplomatlara özgü şekilde biraz söz düellosu yaparız. Onun kafasında neler olduğunu anlamalıyım. Bu sömürgenin bitmez tükenmez dertlerini, Tanrı'nın belası tüccarları, lanetli imparatoru, soysuz dinsizleri ve bütün bu hırsızları unutabilirim artık. Özel kamerasının kapısını açarak ranzasına uzandı. Ellerini başının altına sokarak, Dirk ne dediydi diye düşündü. Ha evet, huzursuzluk tohumları. Bu iyi bir söz. Biz hangi tohumları ekebiliriz? Çin'in çok güçlü olduğunu mu ima edelim? Çin'de çok fazla insan bulunduğunu mu söyleyelim? Bir başka devlet işe karışırsa hükümetimin bütün Çin'i işgal edeceğinden mi dem vursam? Afyon ticaretinin karışıklıkları, çay... Esneyerek gözlerini kapattı. Öğleden sonra uyumak kadar zevkli bir şey olamaz. Allah'tan ben bir centilmenim. Pis kokulu köylüler ya da çiftçiler gibi tohum ekmeme gerek yok. Düşün, bütün gün ellerinle çalışacaksın. Tohum ekecek, bir şeyler yetiştireceksin. O arada çamur, pislik, ne korkunç iş. Siyaset tohumları ekmek daha önemlidir ve bir centilmene yakışan bir iştir. Ha, nerede kalmıştım? Ah, evet, çay. Çay ortaya çıkmadan önce hayat herhalde çok tatsızdı. İnsanların çaysız nasıl yaşadıklarını anlayamıyorum. Yazık, İngiltere'de çay yetişmiyor. Bu bizi birçok dertten kurtarır. Birden heyecanla doğrulup oturdu. Aman tanrım, çay. Tabii çay. Bu yıllardır burnunun ucundaydı ama sen bunu görememişsin. Sen bir dahisin. O kadar heyecanlanmıştı ki yataktan fırlayıp çalışma masasının başına koştu. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Sen İngiliz, Çin, gümüş, afyon dengesizliğini nasıl halledeceğiniz biliyorsun artık. Struan'ın son sözlerini kafasında uyandırdığı fikrin fevkaladeliğine ve basitliğine hayran olmuştu. Yüksek sesle güldü. Aman tanrım Dirk, eğer bu işi bir bilseydin sen kendi boğazınla birlikte bütün Çin tüccarlarının gırtlaklarını da kestin. Bu sayede İngiltere kazanacak ve adım ölümsüzleşecek. Fikir çok basitti. Çin'in çay tekelini ortadan kaldıracaktı. Çay fidanlarının tohumlarından bir ton kadar elde edecekti. Bunları gizlice Hindistan'a gönderecekti. Orada çayın yetişebileceği gibi düzinelerce toprak vardı. Ben sağken bu çaylar fidan halini alacak ve büyük çay tarlaları olacak. Hem çay Hindistan'da kendi topraklarımızda yetişecek. Üstelik bunu Çin çayından daha ucuz fiyata dünyaya da satabiliriz. Ayrıca afyon satışını yasakladığımız için de gururlanabiliriz. Bu tanrının cezası afyon kaçakçıları da işsiz kalır. Çünkü afyon yasaklanınca onlar ticaret de yapamazlar. Hindistan bu işten kazançlı çıkacak. Afyon yasaklandığı için Çin de öyle. Zaten onlar kendi çaylarını içebilirler. Ve sen William Longstaff böyle bir planı düşünebildiğin için çok gözde bir insan olacaksın. Sana minnet borcu olan parlamento bir düklük payesi vermek isteyecektir. Çünkü sadece sen bu çözülmez işi hallettin. Fakat tohumları getirmesi için kime güvenebilirim?
Sonra Çinlileri tohumu satmaları için nasıl kandırabilirim? Onlar işi hemen sezerler tabii. Sonra bunları Hindistan'a götürmesi için kime emanet edebilirim? Çin tüccarlarına güvenemem. İşi sezerlerse hemen bana sabotaj yaparlar. Sonra Hindistan valisini de kendi tarafıma nasıl çekerim? Yoksa o bu fikir kendisininmiş gibi davranmaya kalkabilir.''